Ayrım 9.
İntihar konusunda endişe duyuyordum. Kıza olmasaydı hayatına son vereceğini biliyordum. İki kere resmi konsültasyon için meslektaşlarıma göndermiştim onu. Irene'in büyük yas öfkesi patlamalarıyla tükenmeme rağmen daha yumuşak fakat daha yaygın öfke ifadesiyle başa çıkmayı daha zor buluyordum. Benimle ilgili şikayet listesi uzundu ve uzamaya devam ediyordu. Ve bir öfke ifadesi olmadan bir saat geçirdiğimiz çok nadirdi. Jack'ten kopmasına yardım etme çabalarıma ve enerjisini başka yerlere ve başka erkeklerle tanışması için cesaretlendirmeme öfkeleniyordu. Ve bana Jack olmadığım için kızıyordu. Derin bağlantımızın, yakın alışverişimizin, kavgalarımızın, karşılıklı birbirimizle ilgilenmemizin bir sonucu olarak kocasıyla sahip olduğu duygulara en çok benimle birlikteyken yaklaşıyordu. Ve sonra bir saatin sonunda ne benimle ne de Jack'le olacağı hayata geri dönmek zorunda kaldığı için çok sinirleniyordu. Her seansın sonunun bu kadar patırtılı oluşunun nedeni buydu. İlişkimizin resmi sınırları olduğunu hatırlatan her şeyden nefret ediyordu. Ve bir saatin sonuna geldiğimizi nasıl duyurursam duyurayım çoğunlukla patlıyordu. Buna gerçek bir ilişki mi diyorsun sen? Bu gerçek değil. Saate bakıyor ve kıçıma tekmeyi basıp beni dışarı atıyorsun. Bazen bir saatin sonunda orada öylece oturuyor, gözlerini dikip bakarak kımıldamayı reddediyordu. Her türlü mantıklı yaklaşım, randevuların gerekliliği, kendi hasta randevuları olduğunu göstermek, saate bakıp seansın bittiğini onun karar vermesini teklif etmek, seansı sona erdirmenin bir red işareti olmadığını tekrarlamam. Bütün bunlar sağır kulaklara hitap ediyordu. Büyük çoğunlukla ofisimden kızgın ayrılıyordu. Onun için önemli olmama kızıyordu ve Jack'in yaptığı bazı şeyleri yapmama kızıyordu. Örneğin bütün iyi alanlarında ona iltifat etmek, görünüşü, becerikliliği, zekası. Sık sık iltifat konusunda kavga ediyorduk. İltifat nakaratının onu çocuklaştıracağını düşünüyordum ama o bunu o kadar çok vurguluyor, bu konuda o kadar çok ısrar ediyordu ki genellikle boyun eğmek zorunda kalıyordum. Fakat bana yapmacık görünen davranış onu hemen her zaman canlandırıyordu. Ama yalnızca geçici olarak. Cebinde delikler vardı ve ertesi seans bir daha yapmamda ısrar ediyordu. Onu anladığımı varsaymama kızıyordu. Bir başı ve sonu olan bir sürecin ortasında bulunduğunu hatırlatarak ve araştırmamın bazı sonuçlarından ikna edici sonuçlar sunarak kötümserliğiyle savaşmaya çalıştığımda öfkeyle karşı koyuyordu. Beni genelleştiriyorsun. Benim yaşantımda eşsiz olan şeye saygısızlık ediyorsun. İyileşmesi konusunda ifade ettiğim her türlü iyimserliği mutlaka onun Jack'i unutmasını istemem suçlamasına çeviriyordu. Bir başka erkekle buluşması olasılığından söz edişim bir mayın tarlasıydı. Çoğunlukla erkekleri küçümser bir tavır takınıyor ve bu yargılayıcılığını incelemesini önerdiğimde de bana sinirleniyordu. Önerdiğim her türlü pratik teklif büyük bir patlamayla sonuçlanıyordu. Eğer biriyle çıkmak istersem diyordu öfkeyle, bunu nasıl yapacağımı bilirim. Aynı şeyi arkadaşlarım da yapabilecekken neden sana nasıl randevulaşılacağını anlatman için para vereyim ki? Herhangi bir konuda somut öneride bulunsam öfkeleniyordu. İşleri halletmeyi kes diyordu. Bütün hayatım boyunca babamın yapmaya çalıştığı da buydu. Yavaş ilerleyişi konusundaki sabırsızlığıma ve kendi kendine yardım etmek için gösterdiği çabaları ama bunların hiçbirinden bana söz etmemişti, kabul etmeyişime karşı öfkeliydi. Irene benim güçlü ve sağlıklı olmamı istiyordu. Herhangi bir hastalık, bel burkulması, menisküs ameliyatı gerektiren diz incinmesi, nezle, grip, büyük kızgınlığa yol açıyordu. Aynı zamanda endişeli de olduğunu biliyordum ama bunu gizlemeyi çok iyi başarıyordu. Her şeyden çok Jack ölüyken benim hayatta olmama öfkeleniyordu. Bunların hiçbiri benim için kolay değildi. Özel hayatımda öfkeli yüzleşmelerden hiçbir zaman zevk almamışımdır ve genellikle öfkeli insanlardan kaçarım. Dikkatli bir düşünür ve yazar olduğum ve yüzleşmeler düşüncemi yavaşlattığı için kariyerim boyunca halka açık tartışmaları geri çevirdim ve bölüm başkanı oluşumla ilgili bütün araştırmaları engellemeye çalıştım. Peki şimdi Irene'in öfkesiyle nasıl başa çıkacaktım? Birincisi, insanın rol ve kişiliğini ayırması gerektiğini söyleyen eski terapi deyişine dayanıyordum. Hastanın terapistine karşı duyduğu öfkenin büyük çoğunluğu onun rolüne karşıdır, kişiliğine değil. Kişisel olarak almayın diye öğretilir genç terapistlere. Ya da en azından her şeyi kişisel olarak almayın. Neyin kişiliğinize, neyin rolünüze ait olduğunu ayırt etmeye çalışın. Irene'in öfkesinin çoğunluğunun başka bir yere, Hayat, kader, tanrı, kozmik kayıtsızlık, ait olduğu açık görünüyordu. Fakat o yalnızca en yakınındaki hedefe boşaltıyordu. Bana, terapistine. Irene öfkesinin bana sıkıntı verdiğini biliyordu ve bunu çeşitli şekillerde belirtiyordu. Örneğin bir gün dişçiye gitmek zorunda oluşum yüzünden bir randevusunu yeniden ayarlamak üzere sekreterim kendisini aradığında Irene, "Ah şey, dişçiye gitmek büyük bir olasılıkla beni görmekten daha zevkli bir şeydir," diye cevap vermişti. Ama belki de öfkesinden bunalmamamın nedeni daha derindeki üzüntüsünü, kederini ve korkusunu maskelediğini bilmemdi. Bana karşı öfkesini ifade ettiğinde bazen yansıtmalı bir kızgınlık ve sabırsızlıkla ama çoğunlukla şefkatle yanıt veriyordum. Irene'in hayalleri ve cümlelerinin çoğu peşimi bırakmıyordu. Özellikle bir tanesi. Zihnimde bir kahya bıraktı ve yas öfkesini, yaşantılayışımı her zaman yumuşattı. Bu, havaalanı rüyalarından biriydi. Kocasının ölümünden sonraki ilk 2 yıl boyunca rüyalarında sık sık havaalanlarında dolaşmıştı. Koşarak bir terminalden geçiyordum. Jack'i arıyorum. Hangi havayolu şirketi olduğunu bilmiyorum. Uçuş numarasını bilmiyorum. Umutsuzum. Bir ipucu bulmak için kalkış listelerini tarıyorum ama hiçbiri bir anlam tanımıyor. Bütün varış yerleri anlamsız kısaltmalarla yazılmış. Sonra bir umut beliriyor, bir geçiş kapısı üzerindeki yazıyı okuyabiliyorum. Mikado diyor. Kapıya koşuyorum ama çok geç. Uçak gitmiş bile ve ağlayarak uyanıyorum. Bu varış yeri Mikado. Mikado ile ilgili çağrışımın nedir? Çağrışıma ihtiyacım yok dedi sorumu bir kenara atarak. Mikado rüyasını neden gördüğümü kesinlikle biliyorum. Çocukken operet söylüyordum. İçinde hiç unutamayacağım bir bölüm var. Gece çok çabuk gelse de yıllarca sürecek öğleden sonralarımız var. Irene durarak bana baktı. Gözleri yaşla parlıyordu. Artık bir şey söylemenin bir anlamı yoktu. Onun içinde yoktu, benim içinde. Rahatlatılmanın ötesindeydi o artık. O günden itibaren yıllarca sürecek öğleden sonramız var dizesi zihnimde yankılandı. O ve Jack öğleden sonra paylarını almamışlardı ve bunun için onun her şeyini bağışlayabilirdim. Üçüncü dersim olan yas öfkesi diğer klinik durumlarda büyük değer taşır. Geçmişte olabildiğince acil bir şekilde anlamaya ve çözmeye çalışarak öfkeden kolaylıkla uzaklaşabilmeme rağmen artık öfkenin nasıl zapt edileceğini, nasıl aranacağını ve içine nasıl dalınacağını öğreniyorum. Peki dersin kendisine özgü aracı nedir? Burada kara çamur devreye giriyor. Ders 4. Kara çamur. Ablamın kocasının ölümü döneminde beni gitmekle tehdit edip karım hayatta olduğu için benden nefret eden biriyle olmayı isteyip istemeyeceğimi sorarken Irene kara çamurdan söz etmişti. Hatırlıyor musun diye sormuştu. Kimse üstüne başına katran bulaşmasını istemez, öyle değil mi? Bu terapimizin ilk 2 yılında seansların çoğunda kullandığı bir metafordu. Kara çamur neydi? Doğru sözcükleri bulmak için çabalayıp durdu tekrar tekrar. Benden dışarı süzülüp etrafımda bir havuz oluşturan kara, kötü, acı bir madde bu. Kara çamur berbat ve iğrenç. Bana yaklaşan herkesi tiksindirip midesini bulandırıyor. Onlara da katran bulaştırıyor ve büyük bir tehlike oluşturuyor. Kara çamurun pek çok anlamı olmasına rağmen birincisi ve en önde geleni yas öfkesini ifade etmesiydi. Böylece yaşayan bir eşim olduğu için bana olan nefretini de belirtiyordu. Irene'in ikilemi korkunçtu. Sessiz kalabilir, kendi öfkesi içinde boğulabilir ve kendisini korkunç derecede yalnız hissedebilirdi ya da öfkeyle patlayabilir, herkesi kendinden uzaklaştırabilir ve kendisini korkunç derecede yalnız hissedebilirdi. Bu kara çamur imgesi zihnine iyice kazındığı için mantık veya ikna edici konuşma ile yerimizden ayrılmamak için terapiye rehberlik etmesi amacıyla metaforu kullandım. Bunu çözmek için terapötik sözcüğe değil, terapötik eyleme ihtiyacım vardı. Bu yüzden öfkesini ters çevirmek için öfkesine yakın kaldım, Jack'in yaptığı gibi. Onunla ilgilenmeye, öfkesiyle boğuşmaya, beni uzaklaştırmasına karşı direnmeye çalıştım. Öfkesi pek çok şekle giriyordu. Sürekli olarak bana tuzaklar kuruyor, sınamalardan geçiriyordu. Özellikle tehlikeli bir tuzak, terapötik eylem için başarı vaat eden bir fırsat sağladı. Birkaç aylık ciddi huzursuzluk ve cesaret kırıklığından sonra ofisime anlaşılamayacak biçimde sakin ve hoşnut bir şekilde geldi. "Seni bu kadar huzurlu görmek harika," dedim. "Neler oldu?" "Yalnızca dönüm noktası olacak bir karar verdim," dedi. Kişisel mutluluk veya kendini gerçekleştirmeye yönelik bütün beklentileri bir kenara fırlattım. Artık sevgi, seks, arkadaşlık, sanatsal yaratıcılık hasreti çekmek yok. Şu andan itibaren tamamen meslek tanımıma uyamaya adıyorum kendimi, bir anne ve cerrah olmak. Bütün bunları büyük bir sakinlik ve iyilik haliyle söylemişti. Önceki birkaç hafta içinde kederinin yoğunluğu ve amansızlığı yüzünden büyük endişe yaşamaya başlamış ve daha ne kadarına dayanabileceğini merak etmiştim. Bu yüzden değişimin bu aniliğine rağmen acısını azaltacak bir yol, herhangi bir yol bulduğu için o kadar müteşekkirdim ki kaynağını daha fazla araştırmamayı tercih ettim. Bunun yerine bunu kutsal bir olay olarak kabul ettim. Meditasyona ait pratiklerle kendilerini kişisel isteklerden sistematik olarak ayırarak acılarını azaltan Budistlerin ulaştıkları huzurdan farklı değildi bu. Dürüst olmak gerekirse ailenin dönüşümünün dayanıklı olmasını beklemiyordum ama amansız acısından geçici bir uzaklaşmanın bile hayatında daha olumlu bir döngüyü başlatabileceğini umuyordum. Eğer dinginlik durumu kendisine işkence etmeyi bırakmasına, uyuma yönelik kararlar vermesine, yeni arkadaşlar edinmesine hatta belki de uygun bir erkek bulmasına izin verirse, bu zihinsel duruma başlangıçta nasıl ulaştığının pek fark etmeyeceğine inanıyordum. Yalnızca merdiveni durdurup bir üst düzeye çıkabilirdi. Ama ertesi gün öfkeyle telefon açtı. Ne yaptığını fark ediyor musun? Ne biçim bir terapistsin sen? Benimle ilgileniyormuş. Hepsi sahte. Sahte. Gerçek şu ki arkana yaslanıp sakin bir şekilde benim için yaşamsal önem taşıyan her şeyden, bütün sevgilerden, neşeden, heyecandan, her şeyden vazgeçmemi seyretmek istiyorsun. Hayır, hayır. Yalnızca arkana yaslanmaktan daha fazlası var. Kendimi öldürmeme suç ortaklığı yapmak istiyorsun. Bir kez daha terapiden ayrılma tehdidinde bulundu ama sonunda bir sonraki saat için gelmeye ikna ettim. Sonraki birkaç gün içinde olayların sırasını düşündüm. Ne kadar çok düşünürsem o kadar çok öfkeleniyordum. Lucy'nin son saniyede mutlaka çektiği topa vurmaya çalışan balon kafalı Charlie Brown'u oynamıştım bir kere daha. Sonraki seansımız yaklaşırken öfkem Irene'inkine eşdeğerdi. O saat bir terapiden çok güreşe benziyordu. Ettiğimiz en ciddi kavgaydı bu. Suçlamalar art arda boşalıyordu. Benden vazgeçtin. Kendime ait hayati parçaları öldürerek taviz vermemi istiyorsun. Durumuyla empati kurmuş ya da anlamış gibi yapmadım. Mayın tarlalarından bıktım, usandım artık. Bana çoğunlukla başarısız olduğum testler uygulamandan bıktım. Ve bütün testler içinde bu en pis, en kalleşçi olanı. Yapacak çok işimiz var Irene diye bitirdim sözlerimi ölmüş olan kocasından bir cümle alarak. Bu saçmalık için zamanımız yok. Bu bizim en iyi saatlerimizden biriydi. Sonuna geldiğimizde kuşkusuz seansı zamanında sona erdirmem ve onu ofisimden kovmamla ilgili bir başka çatışmadan sonra terapötik ilişkimiz her zamankinden daha güçlüydü. Ne ders kitaplarımda, ne danışmanlıklarımda ya da sınıf derslerimde bir öğrencime hastayla öfkeyle dalaşmasını önereceğimi hayal bile edemezdim ama böyle bir seans aynen değişmez bir şekilde ileri götürüyordu. Bu çabalara rehberlik eden şey kara çamur metaforuydu. İlişki kurarak, duygusal bir ilişki, onunla güreşerek, imgesel anlamda konuşuyorum ama neredeyse fiziksel mücadelenin sınırında olduğumuz anlar da oldu. Kara çamurun beni ne katrana bulayan, ne iğrendiren, ne tehlikeye atan bir uydurma olduğunu tekrar tekrar kanıtlıyordum. Irene bu metafora o kadar güçlü bir şekilde bağlanmıştı ki öfkesini her yaklaşışımda ya onu terk edeceğime ya da öleceğime ikna olmuş durumdaydı. Sonunda öfkesinin beni ne tahrip edeceğini ne de uzaklaştıracağını ona bir kez daha gösterme çabasıyla yeni bir terapi kuralı koydum. Bana ne zaman patlarsan o hafta ekstra bir randevu ayarlayacağız. Bu eylem oldukça etkili oldu. Geçmişe bakınca akıllıca olduğunu düşünüyorum. Kara çamur metaforu son derecede etkileyiciydi çünkü çok kesindi. Birkaç farklı bilinç dışı dinamiği ifade eden ve doyuran tek bir imgeydi. Yas öfkesi önemli bir anlamdı ama başkaları da vardı. Örneğin zehirli, pis, tehlikeli derecede uğursuz olduğuna dair inancı. Bir keresinde kara çamura ayak basan herkes kendi ölüm belgesini imzalamış olur demişti. Bu yüzden bir daha sevmeye cesaret edemiyorsun çünkü yalnızca sana yaklaşan herkesi tahrip eden Medusa aşkını sunabiliyorsun. Sevdiğim bütün erkekler öldü. Kocam, babam, abim, vaftiz oğlum ve sana henüz söz etmediğim sendi. 20 yıl önce intihar eden akıl hastası erkek arkadaşım. Yine tesadüf. Bunu bırakmalısın diye ısrar ettim. Kötü bir şans bu ve gelecek için bir anlam taşımıyor. Zarların belleği yoktur. Tesadüf, tesadüf, en sevdiğin sözcük diye payladı beni. Uygun sözcük karma, Hinduizm ve Budizm'de kader belirleyici güç ve o da bana açıkça bir başka erkeği sevmememi söylüyor. Uğursuz benlik imgesi bana başının üzerinde sonsuza kadar kötü bir kara bulutun asılı durduğu Lee Abner çizgi roman dergisindeki bir karakter olan Joe Biski hatırlatmıştı. Irene'in lanetli karma inançlarını nasıl yok edebilirdim ki? Sonunda ona da öfkesine yaklaştığım gibi yaklaştım. Sözcüklerden daha fazlasına ihtiyaç vardı. Terapötik eylem sunmalıydım ve bu uyarılarını aldırmamayı, ona sürekli olarak yaklaşmayı, bu lanetli zehirli alana girip sağlıklı ve hayatta kalmayı içeriyordu. Kara çamurun bir diğer anlamı, Irene'in gördüğü bir rüya ile aklına takılı kalmıştı. Bu rüya saçlarına kırmızı bir gül takmış ve bir kanepeye dayanmış olan güzel siyah gözlü bir kadınla ilgiliydi. Ona yaklaşırken kadının göründüğü gibi olmadığını fark ediyorum. Dayandığı kanepe aslında tabut sedyesi. Gözleri güzelliğin değil, ölümün etkisiyle koyu renk ve kırmızı gül bir çiçek değil, kanlı bir ölümcül yara. Bu kadının ben olduğumu biliyorum. Ve bu yüzden bana yaklaşan herkes ölümle karşılaşacak. Çok fazla yaklaşmamanın bir başka nedeni. Saçlarında kırmızı gül olan kadının hayali, Labirent'teki Adam adlı romanı hatırlattı bana. Philip Dick'in yazdığı gelecekçilik akımına olağanüstü derecede bağlı romanda bir adam gelişmiş canlılarıyla ilişki kurmak için yeni keşfedilmiş bir dünyaya gönderiliyordu. Akla gelebilecek her türlü iletişimsel aracı, geometrik semboller, matematiksel değişkenler, müzikal temalar, el sallama, bağırma, kollarını sallama kullanmasına rağmen kimse ona aldırmıyordu. Ama çabaları onun gururunu cezalandırmadan gitmesine izin vermeyecek olan canlıların dinginliğini bozmuştu. Tam yeryüzüne dönmek üzere harekete geçtiğinde onun üzerinde nöroşirürjik bir işlem gerçekleştirdiler. Ancak çok sonra cezasının yapısını anlayabilmiştir. Bu işlem varoluşsal kaygısını saklamayı olanaksız hale getirmiştir. Sürekli olarak saf olumsallık korkusu ve kendi kaçınılmaz ölümüyle savaşmak zorunda kalmamakta, yalnızlığa da mahkum edilmektedir çünkü kendisine 100 metreden fazla yaklaşan herkes aynı varoluşsal korkunun yıpratıcı rüzgarına maruz kalmaktadır. Ayrıca bu kara çamurun bir uydurmacı olduğu konusunda ne kadar ısrar etsem de çoğu kez bu tuzağa yakalanmadığım bir gerçekti. Ayrıca yaptığım çalışmada Philip Dick'in kahramanına çok fazla yaklaşanların kaderini paylaşıyordum. Kendi varoluşsal gerçeklerimin sillesini yiyordum. Seanslarımız hiç durmadan beni kendi ölümümle yüzleştiriyordu. Ölümün orada beklediğini, hayatlarımın hemen altında belli belirsiz vızıldadığını her zaman bilsem de genellikle aklımdan çıkarmayı başarıyordum. Kuşkusuz ölümü düşünmenin olumlu etkileri de vardı. Ölüm gerçeğinin, fizikselliğinin bizi tahrip etse de ölüm fikrinin bizi koruduğunu biliyordum. Bu eski bir bilgidir. Keşişler bu nedenle yüzyıllardır odalarında kafatası bulundururlar ve Montaigne bu nedenle mezarlığa bakan bir yerde yaşamayı tavsiye etmiştir. Ölüm farkındalığım uzun zamandır hayatımı canlandırmama, önemsizi önemsiz kabul etmeme ve gerçekten değerli olana değer vermeme yol açıyor. Evet, bunları entelektüel olarak biliyorum ama sürekli olarak ölüm korkusunun beyaz ateşine maruz kalarak da yaşayamıyorum. Bu yüzden geçmişte ölümle ilgili düşüncelerimi genellikle bilincimin gerilerine atardım ama Irene'le çalışmam artık buna izin vermiyordu. Onunla geçirdiğim saatler yalnızca ölüme ve hayatın değerli oluşuna karşı duyarlılığımı arttırmakla kalmıyor, ölüm anksiyetemi de arttırıyordu. Kendimi pek çok kez kocasının 45'inde ölürken benim de artık 60'ımı göremeyeceğimi düşünürken buluyordum. Ölüm bölgesinde hayatımın her an yok olabileceğim döneminde olduğumu biliyordum. Terapistlere gereğinden fazla para ödendiğini kim söylüyor? Ders 5. İhanete karşı mantık. Çalışmamız 3. yılına girerken ben gitgide cesaretimi yitiriyordum. Terapi umutsuz bir biçimde bataklığa saplanmıştı. Irene öylesine derin bir depresyona girmişti ki yerinden kıpırdatamıyordum. Ona yaklaşamıyordum da. Seansa ne kadar yakın ya da uzak hissettiğini sorduğunda millerce uzakta. Seni zorlukla görebiliyorum diye cevap veriyordu. Irene bunu duymaktan bıktığını biliyorum ama bir antidepresyona başlamayı ciddi bir biçimde düşünmeliyiz. İlaca karşı oluşunda neden bu kadar direndiğini anlayıp çözmeliyiz. İlacın ne anlama geldiğini ikimiz de biliyoruz. Hı? Terapiden vazgeçtiğin anlamına geliyor. Çabucak halledilmek istemiyorum. Çabucak halledilmek mi Irene? 3 yılda mı? Yani kendimi iyi hissetmemi sağlamak çözüm değil. Yalnızca kaybettiklerimle başa çıkmayı erteliyor. Nasıl bir karşılık verirsen vereyim, onu bu inançlarından koparamıyordum ama sonunda ona bir reçete yazmama izin vererek beni mutlu etti. Sonuç 2 yıl önceki denemelerimizle aynıydı. 3 ilaç yalnızca etkisiz olmakla kalmadı, hoş olmayan yan etkilerle sonuçlandı. Ciddi uyku hali, yabancı ve korkunç rüyalar, cinsellik ve şehvet kaybı, ürkütücü ve hiçbir şeyin önemli olmadığı, kendisinden ve endişelerinden uzaklaştırıldığı duygusu. Bir psikofarmakoloğa görünmesini önerdiğimde kesinlikle reddetti. Çaresizliğe kapılarak bir ultimatum verdim. Danışmanı görecek ve tavsiyelerine uyacaksın, yoksa seninle çalışmaya devam etmeyeceğim. Irene gözlerini kırpmadan bana baktı. Her zamanki gibi kesin ve zorlama tavrını korudu. Konuşma veya hareketlerinde yeni bir şey vermedi. Bunu düşünüp sonraki seansa cevabımı vereceğim, dedi. Ama sonraki seansımızda doğrudan doğruya ultimatuma cevap vermedi. Bunun yerine bana New York'un bir sayısını verdi. Rus şairi Joseph Brodsky'nin yazdığı Yas ve Mantık Üzerine adlı makalesinin bulunduğu sayfaya çıktı. Bunda, dedi, terapide neyin yanlış gittiğine dair anahtarı bulacaksın. Eğer bulamazsan, eğer okur ve cevabı bulamazsan danışmanı göreceğim. Hastalar sık sık kendi ilgilerini çeken şeyleri okumamı isterlerdi. Bazı kendine yardım kitapları, yeni bir tedavi veya Kur'an'la ilgili bir makale, onların durumuna yakından benzeyen bir edebiyat parçası.